Kitap, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif Hakları Yasası, ek 11. madde gereğince, görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Kitabın adı Kadından Kentler. Kitabın yazarı Muratan Mungan. Basım tarihi ilk basım Nisan 2008. Metis Yayıncılık, Topkapı, İstanbul. 290 sayfa. Okuyan Sevgi Gemici. Arka kapak. Muratan Mungan'ın yapıtları. Şiir kitapları. Osmanlı'ya dair hikayat. 1981. 6. basım. Kum Saati. 1984. 9. basım. Sahtiyan 1985. 9. basım. Yaz sinemaları. 1989. 7. basım. Eski 45'likler. 1989. 7. basım. Mırıldandıklarım. 1990. 11. basım. Yaz Geçer. 1992. 17. basım. Oda, Poster ve Şeylerin Kederi. 1993. 5. basım. Omayra. 1993. 6. basım. Metal. 1994. 4. basım. Oyunlar, İntiharlar, Şarkılar. 1997. 3. basım. Mürekkep Balığı. 1997. 3. basım. Başkalarının Gecesi. 1997. 3. basım. Erkekler İçin Divan. 2001. 3. basım. Timsah Sokak Şiirleri. 2003. 2. basım. Eteğimdeki Taşlar. 2004. Dağ. 2007. Hikaye ve Romanları. Son İstanbul. 1985. 10. basım. Cenk Hikayeleri. 1986. 10. basım. 40 Oda. 1987. 14. basım. Lal Masallar. 1989. 11. basım. Kaf Dağı'nın Önü. 1994. 7. basım. 3 Aynalı 40 Oda. 1999. 6. basım. 7 Mühür. Özel Öykü Toplamı 2002. Yüksek Topuklar. 2002. 3. basım. Çador. 2004. 3. basım. 7 Kapılı 40 Oda. 2007. Kadından Kentler. 2008. Oyunları. Mezopotamya Üçlemesi. Mahmut ile Yezida. 1980. 6. basım. Taziye. 1982. 6. basım. Geyikler Lanetler. 1992. 4. basım. İçindekiler. Kordon Boyunda Ömer Çavuş Kahvesi. 2. Adana Sıcağında Erguvanlar. 3. Trabzon Burması. 4. Yakası Beyaz Kürklü Tabar Rengi Kaban. 5. Samsun Sigarası. Tütün Balyaları Tamaron. 6. Amasya'daki Teyze. 7. Burası Ankara İl Radyosu Şimdi. 8. Sinop'a Gelin Giden. 9. Kanat Turizmin Değerli Yolcuları. 10. Hayat Hanım İlk Tayin. 11. Annemin Çektiği Fotoğraflar. 12. Diyarbakır Surlarında. 13. Lüks Terzi'nin Kızları. 14. Gümüşhane Çok Uzak. 15. Tantunici'nin Karısı. 16. Eser Otogarı. Ayrım 1. Kordon Boyunda Ömer Çavuş Kahvesi. Ne denizden ince ince esen rüzgar, ne gece boyunca uyumamış olmasıydı asıl neden. Yürürken onu sendeleten şeyin bir tür hafiflik, bir tür baş dönmesi olduğunu sonra anladı. Özgürlükten başı dönmüştü. Uçarı bir neşeyle gelen canlı bir özgürlüktü bu. Nedenini tam olarak bilemediği, hayatı hafifleten, attığı adımlara tartımı veren bir sevinç duyuyor, daha önce kendinde görmeye alışık olmadığı bir güven ve güç hissediyordu. Gülümsedi. Hayatında yeni bir şeyler başlıyor gibiydi. Uğurlu gündür diye cuma geleceklerdi kendisini istemeye. Bu yıl içinde de evleneceklerdi. Kordon boyunca yürürken bir yandan kendini bitkin hissettiğini fark etti. İyimser, mutlu, insanın içini gevşeten bir yorgunluktu bu. gece yengesinde kalmıştı. Bütün gece çene çalmış, avuç avuç kuru yemiş tıkılmış, gözleri akana kadar etamin işlerine bakıp televizyon seyretmişlerdi. Ben sabah erkenden kalkıp hastaneye babama bakmaya gideceğim diyen yengesiyle birlikte o da erken uyanmıştı. Yengesi hastaneye gidince hemen eve dönmemiş, bir başına kalmak, tek başına yürümek, şehrin tadını çıkarmak istemişti. Bir zamanlar kaçamak olarak yaptığı şeyler artık hakkıymış gibi geliyordu ona. Sabahın bu erken saatinde İzmir birdenbire bambaşka görünmüştü gözüne. Şehrin gün ilerledikçe sakladığı bir yüzünü görmüş gibiydi. Sabahın bu saatinde şehirde gün de tazeydi. İçini ışıtan sevinç belki bu tazeliktendi. İnsana başlangıç duygusu veriyordu. Ortaokulu bitirip okumayı bıraktığından beri hiç bu kadar erken saatte görmemişti şehrin yüzünü. Nurhayat, annesini, babasını sevdiği gibi seviyordu İzmir'i, her haliyle. Ama onu en çok ilk kez bugün gördüğü şu taze haliyle sevdiğine karar verdi. Daha önce defalarca gördüğü bütün bu yerleri, şimdi taptaze bir ışıkta yeniden görüyor gibiydi. Dünyanın hiçbir yerini İzmir'e değişmezdi. İzmir'i de kordonu da mahvettiler dedikleri doldurulmuş, sahil şeridinin üzerine yapılmış parkta, kıyıdaki beton yolda yürüyordu. Tek tük insanlar vardı banklarda. Kışın bittiğini söyleyen, ısıtan ama yakmayan bir güneşe bırakmışlardı kendilerini. Karşı yakadan kopup gelen rüzgarın yumuşak esintisinde sabahın, şehrin, kendinin diriliğini duydu. Okul saatinden önce burada buluşan liseli aşıklar vardı. Köpeğini gezdirenler, sabah koşusuna çıkanlar, işe gitmeden önce ellerinde birer simitle sabahın tadını çıkaranlar, akşamdan kalma olduğu, geceyi sokakta geçirdiği belli olan gözleri, kan çanağına dönmüş, mutsuz ve derbeder görünüşlü bir adamın, düşüncelere dalıp gitmiş dokunaklı hali bile sabahın ışıltısını soldurmaya yetmiyordu. Alsancak iskelesine doğru yürürken bir eliyle uçuşan saçlarını yatıştırmaya çalışıyor, kendisini şimdiden büyümüş, alımlı bir kadın olmuş gibi hissediyordu. Yengesinde kaldığı gecelerin sabahında çoğunlukla yengesiyle birlikte dönerlerdi eve. Bir başına kaldığı zamanlar o kadar azdı ki Nurhayat'ın. Tek başına dolaşmanın tadını neredeyse hiç bilmiyordu. Ya abi, ya erkek kardeşi, ya yengesi, ya teyze kızları, ya annesi, babası, yaşıtlarıyla bile yeterince arkadaşlık ve avarelik edememişti. Overlockçu olarak çalıştığı atölye, oturdukları mahallede, evlerinin birkaç adım ötedeydi. Bu bile tek başına dünyasını daraltmaya yetiyordu. Giderek genişleyen adımların duyduğu güven, bunları düşünmesine izin verircesine içini çoğaltarak hayatına sızıyordu. Cuma günü onu istemeye geleceklerdi. Şimdiden evin içinde kendisine kadın gözüyle bakıldığını hissine kapılmıştı. Her zaman sıkı sıkı koluna girip onu saatinde evine teslim eden yengesi bile bu sabah onu tek başına eve göndermekte bir sakınca görmemişti. Ailesi onu sıkıladığından değildi bütün bunlar. Yalnızca böyle olduğu içindi. Kendi büyüklerinden gördüklerini tekrarlıyor, yeni zaman adetlerine pek güvenmiyorlardı. Çocuklarına hep aynı şeyi söylerlerdi. İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. Yeter ki başınızda bir büyüğünüz olsun. Annesi, iyi düşündün mü kızım? Diyordu. Daha çok gençsin. Evlilik dediğin çocuk oyuncağı değil. 3 gün sonra bohçanı kapıp babanın evine 100 geri dönemezsin. Acele etmesen diyorum. Sonra gözleri bilmediği uzaklara dalıp gidiyordu. Annesi daha iyi bir kısmet umduğu için mi yoksa başka nedenlerle mi bilinmez gönülsüz davranıyor, ağırdan alıyordu. Birkaç kez ailesinin haberiyle birkaç kez de gizlice Salih'le buluşmuş, daha ilk gördüğünde kanı kaynamış, ondan pek hoşlanmıştı. Koruyan, kollayan bir havası vardı. Evini ekmeksiz bırakacak bir erkeğe benzemiyordu. hem insanı güldürmesini de biliyordu. Gözlerinin rengi güzel, bakışları manalıydı. Yüzü biraz sivilceliydi ama zamanla geçerdi. Nur Hayat'la aynı şarkıları ve aynı şarkıcıları seviyor, aynı takımı tutuyorlardı. Askerliğini yapmış, şimdi babasının atölyesinde çalışıyordu. Ama evlendiklerinde babası Gil'le birlikte oturmayacak, ayrı ev açacaklardı. Daha önemlisi Salih'in kendisini onun Salih'in sevdiğinden daha çok sevdiğini bilmek. Başka türlü bir güven uyandırıyordu Nur Hayat'ta. O daha küçücük bir kız çocuğuyken bile evlenmenin ne demek olduğunu bilir, uzun uzadıya evlilik hayalleri kurardı. Okulu bırakırken de nasıl olsa günün birinde evleneceğini düşünerek üzüntüsünü hafifletmeyi bilmişti. Salih'in onun kaderi olduğuna inanmak istiyor, bütün bunları alt alta sıraladığında annesinin kuşkularının yersiz olduğunu düşünüyordu. Alsancak iskelesine yaklaştıkça sahilin beton çevirmesine oturmuş ya da banklara serpilmiş insanların arttığını gördü. Önlerinde, yanlarında irili ufaklı bavullar, denkler duran, sivil giyimlerine karşı tıraşlı kafalarından asker oldukları anlaşılan genç delikanlılar dikkatini çekti. Kimileri banklara yayılmış, kimileri ikili üçlü gruplar halinde sahil boyu bir ileri bir geri volta atarak geziniyor, parlak bir güneşle başlayan günün tadını çıkarıyorlardı. Nurhayat birden tedirginlik duydu. Ne zaman bir yerlerde öbeklenmiş bir erkek grubu görse, duyduğu o tanıdık tedirginlikti bu. Yanlarından geçerken kendileri bir şey söylemese bile bakışları söylerdi. Hele üçü dördü bir araya geldiklerinde birbirlerinden aldıkları güç ve güvenle bakışları kıyıcılaşır, o bakışlardaki yoklayıcı ifadeden ürkerdi. Onun tutukluğu yalnızca ailesinin sıkılamasından değil, biraz da kendi çekingenliğiyle ilgiliydi. Dünyanın ona değmesinden hoşlanmaz, bulunduğu hiçbir yerde göze batmak istemezdi. Salih de biraz böyleydi. Dikkat etmişti Nurhayat. Çoğunlukla küçük kareli, gösterişsiz renklerden seçilmiş gömlekler, hiçbir özelliği olmayan sade pantolonlar giyiyordu. Yaşıtları gibi saçlarını jöleleyip durmuyordu. Ama her zaman temiz ve bakımlıydı. Bir erkekte aradığı özelliklerden biri de buydu galiba. Evleneceği erkeğin kendi çekingenliğine yakışacak biri olmasını istemişti hep. O asker kalabalığına yaklaştıkça birden eskisi kadar ürkmediğini hissetti. Sanki onları değil, kendini sanıyordu. İçinde önceden tanımadığı bir güven, sağlam ve kararlı bir yan baş gösterdi. Birden bunun yakında sözleniyor olmasıyla ilgili bir şey olduğunu düşündü. Nişanlanıp evlenecekti. Sanki dünya artık ilişilemezdi ona. Bu güveni sonuna dek yaşama isteğiyle olsa gerek. Böyle durumlarda hep yaptığı gibi yolunu değiştirmek yerine onların arasından geçerek yürümeye karar verdi. Hiçbir zaman dik başlı bir kız olmamıştı. Kendinde bu gücü keşfetmek hoşuna gitmiş, bunu sonuna kadar kullanmaya karar vermişti. Tam önlerinden geçerken banklarda oturanlardan birkaçının dönüp ısrarlı gözlerle ardından baktığını hissetti. Ama bundan rahatsız olmadı. Hallerinde bir çocukluk vardı. Zararsız ama gürültücü çocukları andırıyorlardı. Son zamanlarda mahallesinde kopan şamatalardan anladığı kadarıyla şu sıralar askere uğurlananlardan olmalıydılar. Ya da bayram iznine gelip dönenlerden. Hepsinin kafalarının aynı tıraşta olduğuna bakılırsa bayram izninden dönen olmaları daha akla yakındı ve ilk vapur seferini bekledikleri anlaşılıyordu. Birbirleriyle konuşarak ağır adımlarla karşıdan gelen iki kişiden biriyle göz göze geldiğinde birdenbire Nurhayat'ın içinde bir şeyler yalazlandı. Ocağın ilk alevi gibi çabuk parlayan bir ateş içini bir çırpıda yalayıp geçti. Tıraşlı kafaların çoğundan farklı olarak asker tıraşı biçimli kafasına pek yakışmıştı. Saçları ve teni açık kumraldı. Parlak güneş ışığı saç diplerini bile ışıtıyordu. Yanından geçip giderken göz ucuyla baktığı, ensesindeki sarı sarı ince tüyler Nurhayat'ın içini bir hoş etmişti. Her an şaka yapacakmış gibi gözlerinin içi gülen birinin bakışlarıydı bunlar. İnsana tanıdık tanıdık bakıyorlardı. Nurhayat çocuğun bir an durup kendisiyle eski bir tanışıymışçasına konuşacağını sandı. Öylesine yakın, sıcakkanlı, beklenmedik bir hali vardı ki o askerdeyken kendisinden mektup bekler gibi baktı. Aralarında şimdilik bir hikaye bırakıyorlarmış da askerliği bitip de dönüp geldiğinde aynı heyecanla devam edeceklermiş gibi baktı. Söz verir gibi baktı. Kendisine, ona ve hayata söz verir gibi baktı. Bütün kalbiyle baktı. Nurhayat birdenbire gereğinden fazla heyecanlandığını fark etti. Yanından geçip gittiler. Bir an şiddetle ardına dönüp bakma arzusuna kapıldı. Bunun bir kız için imkansız bir şey olduğunu, açık bir davet sayılacağını bildiğinden boynu beton dökmüşçesine kımıldamıyordu. Sağda uzanıp giden kıyı boyunca yan yana dizilmiş binaların giriş katlarındaki kahvelerden birisinin levhası gözüne çarptı. Ömer Çavuş Kahvesi. Yolu zaten orasıymış gibi hemen dönüp kahveye yönelirse, geçip giden delikanlı göz ucuyla da olsa görüş alanına girecekti. Öyle de yaptı. Sağa çark edip kahveye yöneldi. Yanılmamıştı. Delikanlının başını çevirip kendisini izlediğini, aynı gülen gözlerle ardından baktığını, yüreği eskisinden de hızlı çarpmaya başladı. Onun ardından gelmesini, peşine takılmasını, gelip kendisiyle konuşmasını istiyordu. Ansızın duyulan vapur düdüğüyle birlikte tıraşlı kafalar bir araya toplanmaya başlamışlardı. Delikanlı banklardan birinin başına gitti. Orada oturan diğer arkadaşlarıyla ayaküstü bir şeyler konuştu. Yerde duran bavullardan birini önce eline alıp sonra tekrar yerine bıraktı. Halindeki kararsızlıktan ne yapmak istediği belli olmuyordu. Kahvenin önünde açık havaya kurulmuş masaların çoğu boştu. Sabahları erken kalkmaya adet edinmiş birkaç emekliyle uykusuz bir gece geçirdikleri her hallerinden belli olan, elleri ceplerinde omuzlarını kısmış oturan birkaç öğrenci vardı yalnızca. Gene de oradakilere sırtını dönebileceği ön masalardan birine oturmayı tercih ederek yüzünü denize verdi. Tek başına çay söylerken kendisini bir kez daha erişkin bir kadın gibi hissediyordu.
"Ocağı daha yeni yaktık," dedi kahveci. "Bekler misiniz?"
"Beklerim." Kalabalığın arasına karışmış delikanlı, onu unutmuş gibi arkadaşlarıyla konuşup şakalaşıyordu. Az önceki karşılaşmaları daha şimdiden hayatından silinip gitmişti. Sevdiği kişi tarafından unutulmuş birinin duygularına benzer sızılı şeyler yokladı Nurhayat'ın içini. Gene de çocuksu bir yanı vardı delikanlının. Onun temiz kalpli, iyi niyetli, sevecen biri olduğunu düşledi. Nedense içi cız etti. Onu uğurlamaya gelen hiç kimsenin olmadığını düşündü. Askere gideceği uzak şehri, oranın uzun ve soğuk kışlarını, tüfeği omuzunda gece yarısı nöbetlerinde gözleri yıldızlardayken havada buharlanan soluğunu hayal etti. Nurhayat'tan mektup beklediği uzun günleri, İzmir'e kaygısız geçen sivil günlerine duyacağı özlemi düşündü. Basmane, Bornova, Kemeraltı burnunda tütecekti belli. Askerliğe ilişkin bildikleri sırayla askerliklerini yapan iki ağabeyine ait olmakla birlikte içinde kabaran şefkat kendisine tanıdık gelmiyordu. Oturduğu kahve köşesinden izlediği şu asker çocuğu, canından bir parça gibi hüzün içinde uğurladığını ve adını bile bilmediği, başka zaman, başka yerde görse tanıyıp tanımayacağından emin olmadığı bu gençle kendisi arasında birdenbire güçlü bir bağ oluştuğunu fark etti. Hatıra kadar kuvvetli bir bağ. Sanki aralarında yaşanabilecek bir şeyleri ardında bırakarak gidiyordu genç adam. Bir hikayeyi, bir hayatı, Nurhayat'ı bırakıp gidiyordu. Kordon boyunda biraz yürümek maksadıyla yola çıkmış ve bir saat öncesine kadar hiç tanınmadığı birini oturduğu kahve masasının köşesinde buğulanmaya başlayan uzak gözler ama çok yakın duygularla izlerken bulmuştu kendini. Onu üzen şeyin gerçekte bu delikanlı olup olmadığını tartacak durumda değildi. Kendi aralarında öbek öbek toplanan asker tıraşlılar iskeleye yönelmiş, vapur iskelesinin önü iyice kalabalıklaşmaya başlamıştı. O kalabalık arasında artık seçilemiyordu delikanlı. Nurhayat derin derin göğüs geçirdi. Kim bilir, bir daha ne zaman görürdü onu? Ya da görür müydü? Görse tanır mıydı? Ardından niye gelmemiş, niye kendisiyle tanışıp konuşmaya çalışmamıştı? Ardında birini bırakmamak için mi? Belki nişanlı ya da sözlüydü. Gönül eğlendirmeye bile vakti yoktu. İçi boşalmış, aniden üzerine bir uyuşukluk gelmişti Nurhayat'ın. Çocuğun gözden kaybolmasıyla birlikte sanki hayatında sorun yaratan bir durum çözülmüş ama ardında hüzün bir iz bırakmıştı. Asıl önemlisi bir hikaye bırakmıştı. Belki başlamamış ama hayatındaki noksanlığı derinden hissettirmiş bir hikaye. Annesi, emin misin diye sorduğunda ne demek istemişti? Emin misin kızım? Bak, emin değilsen kimseyi zora dara sokma. Acelen yok. Daha 18'ine bile girmedin. Daha evde kalma yaşına çok var. Annesinin bu sözleri bir kez daha yankıladı kulaklarında. Annesinin sözlerinde kendisinin henüz sahip olmadığı bir deneyim bilgisinin yattığını seziyordu Nurhayat. Belki de kelimeleri yetmiyordu sezdiklerine. Emin olmak ne demekti? Bir kadın ne zaman emin olurdu? Zaman en çok ne zaman bilinirdi? Şimdi oturduğu masada birdenbire her şeyi yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hissetti. Mübarek cuma günü. Onu istemeye geleceklerdi ve Nurhayat bu evliliği isteyip istemediğinden artık emin değildi. Vapur, iskelete biriken kalabalığın topunu alıp götürürken, önceden hiç tanımadığı bir duygu olarak özgürlüğün acısını duydu. Yalnızlık ona dokunmuş, kendini birdenbire sahibi olmayan bir hikayenin içinde bulmuştu. Cuma'ya. Yalnızca birkaç gün kaldığını düşünmemeye çalışarak temiz havayı soludu. Gökyüzüne baktı. Kendine bir çay daha söyledi. Ocak-Şubat 2004.